Ayrım 7.
Bitkin oluşunuza sebep ararken bir de şu açıdan bakın. Yaşamınızda bir boşluk hissediyor ve sorumluluklarınız altını eziyor olabilirsiniz. Ve genel kanının tersine biraz daha az uyumakla kendinizi yaratacağınız zaman hissettiğiniz bitkinliğe karşı en iyi çare olabilir. Gününüz başlamadan önce sadece kendinize ayıracağınız 1-2 saat yaşamınızı inanılmaz biçimde iyileştirecektir. Ben genellikle sabah 3'te veya 4'te yataktan kalkarım. Büyük bir sessizlik içinde içtiğim bir fincan kahveden sonra bir süre yoga yapar, ardından birkaç dakikamı meditasyona ayırırım. Daha sonra odama çekilip bir süre yazarım. Ama o ara zevkle okuduğum kitaba da ayıracak zamanım olur. Bazen de bir süre hiçbir şey yapmadan öylece otururum. Hemen her gün o süre yaptığım her neyse bırakıp dağların üzerinden doğan güneşi seyrederim. Ne bir telefon çalar ne de benden bir şey isteyen biri vardır. Yapmak zorunda olduğum hiçbir şey yoktur. Günün en sakin saatleri bu sırada geçer. Karım ve çocuklarım uyandığı zaman ben sanki bütün bir günü keyfime göre geçirmiş gibi hissederim. O iş günü ne denli yoğun geçse de vaktimi hep başkalarına adamak zorunda kalsam da kendime ait zaman kullanmış olduğumu bilmenin rahatlığı içindeyimdir. Sanki bu benim yaşamım değilmiş gibi hissetmem. Ne yazık ki birçok insan bu duygu altındadır. Böyle yapmakla eşime ve çocuklarıma olduğu gibi müşterilerime ve bana bel bağlamış insanlara da daha çok zaman ayırabiliyorum. Birçok insan bana günlük çizelgelerinde yaptıkları bu tek değişiklikle yaşamlarındaki en önemli değişikliği yapmış olduklarını söylemişlerdir. Buna başladıktan sonra hayatlarında ilk kez o zamana dek hiç tadamadıkları sessiz etkinlikler yapabilir olmuşlardır. Birden bütün istedikleri kitaplar okunur olmuş, meditasyon yapılabilmiş, gün doğumunu izlemenin keyfi çıkarılır olmuştur. Yaşadığınız bu güzelliklerin verdiği doyum kaybedeceğiniz uyku zamanında bol bol değer. İlle de uyumak istiyorsanız gece televizyonu kapatın ve 1-2 saat daha erken yatın. 81. Yardım etmeye çalışırken dikkatinizi küçük şeylere yöneltin. Rahibe Teresa'nın sözünü hatırlayalım. Bu dünyada büyük işler yapamayabiliriz. Ancak küçük şeyleri büyük sevgiyle yapabiliriz. Bazen ileri bir tarihte çok büyük şeyler yapma planlarımız şu anda küçük iyilikler yapma fırsatını kaçırmamıza sebep olabilir. Bir keresinde bir dostum bana şöyle demişti. Hayatımı insanlara yardım etmeye adamak istiyorum ama şu an hiçbir şey yapacak durumda değilim. Bir gün gerçekten başarılı bir adam olduğumda başka insanlar için çok şeyler yapacağım. Ne var ki bu sırada sokaklar açgözlü insanlarla dolu, biraz dostluğa muhtaç, okuyamayacak durumda yaşlı insanlar var. Nice anne çocuklarına bakamadığı için yardım istiyor. Evlerinin boyanmasına yardıma ihtiyacı olan komşular var. Sokaklarda rastgele atılmış çöpler gönüllüler tarafından toplanmayı bekliyor. Kimseye derdini anlatamayan insanlar iç dökecek candan bir dinleyici arıyorlar. Bunun gibi hemen elinize uzatabileceğiniz daha binlerce küçük iyilik fırsatı var. Rahibe Teresa çok haklıdır. Dünyayı değiştiremeyiz ama daha aydınlık bir hale getirmek için bunu yapmak şart değildir. Gereken tek şey kendimizi şu anda yapabileceğimiz küçük iyiliklere odaklamaktır. Benim en sevdiğim hizmet biçimi kendime belirli bir yardım programı düzenlemenin yanı sıra rastgele iyilikler yapmaktır. Bunlar küçük şeylerdir fakat bana tarifsiz bir keyif ve huzur verir. Çoğu kez en çok takdir edilen iyilikler dev kuruluşların yaptığı milyon dolarlık bağışlar değil, bir huzur evinde bir saatlik gönüllü yardımcılık veya hiç de varlıklı olmayan birinin verdiği 5 dolarlık bir armağandır. Yaptığımız küçük iyiliklerin aslında olayların akışında ne kadar az değişiklik yarattığına takılacak olursak elbette biraz hayal kırıklığına uğrarız. Ve büyük ihtimalle bu hüsranı hiçbir şey yapmamak için mazeret olarak kullanırız. Oysa bu küçük iyilikler insana karşılıksız vermenin güzel tadını sağladığı gibi dünyamızı biraz olsun daha aydınlık kılacaktır. 82. Unutmayın, bundan 100 yıl sonra dünyada bambaşka insanlar olacak. Dostum Patty, geçenlerde çok sevdiği bir yazardan öğrendiği felsefeyi benimle paylaştı. Bu felsefe benim hayata bakış açımı daha da geliştirmiştir. Dünyanın düzeni söz konusu olduğunda, 100 yıl hiç de öyle uzun bir süre değildir. Ne var ki kesin olan bir şey var. 100 yıl sonra hiçbirimiz bu gezegende olmayacağız. İşte bunu aklımıza tutmaya başarırsak, sıkıntılı ve stresli anlarımızda bize gereken perspektifi sağlamış oluruz. Otomobilinizin lastiği patladı ya da evin anahtarını içeride unuttuğunuz için kapıda kaldınız. 100 yıl sonra bunun ne önemi olacak? Biri size kötü davrandı ya da işinizi yetiştirmek için sabaha kadar çalıştınız. Ne olmuş yani? Eviniz iyi temizlenmemiş, bilgisayarınız bozulmuş, çok ihtiyacınız olan tatile çıkacak parayı denkleştiremediniz ya da yeni bir otomobil alamadınız. Size sıkıntı veren böyle şeylere 100 yıl sonrasından bakarsanız çok daha derin bir perspektif içine yerleştirmiş olursunuz. Daha bu sabah iş yerinde küçük bir kriz yaşanırken bir ara iyice gerilmek üzere olduğumu hissettim. Aynı saatte iki kişinin randevusu kaydedilmişti. Beni adamakıllı strese girmekten kurtaran şey, 100 yıl sonra bu anı kimsenin hatırlayamayacağını, kimsenin umurunda olmayacağını aklıma getirmek oldu. Sakin bir şekilde hatanın sorumluluğunu üstlendim ve müşterilerden biri nezaketle yeni bir randevu verilmesini kabul etti. Her zaman olduğu gibi bu olay da kolayca büyütülebilecek bir ufak şeydi ve neyse ki öyle kaldı. 83. Biraz yüzünüz gülsün. Son zamanlarda hepimizde aşırı bir ciddiyet mi var ne? Büyük kızım ikide bir bana, baba yüzünde yine o ciddi ifade var diye takılıyor. Güler yüzlü olmayı benimsemiş kimselerde bile bu ciddiyet var gibi. İnsanlar hemen her şeye sinirlenip geriliyorlar. Randevuya 5 dakika geç kalmak, beklediğiniz kimsenin 5 dakika gecikmesi, trafikte sıkışıp kalmak, birinin size ters bakması ya da ters bir şey söylemesi, faturaları ödemek, sırada beklemek, hata yapmak. Bunun gibi daha birçok şey uğruna bütün perspektifimizi bir anda yitiriveriyoruz. Gerginliğin kökünde hayatın herhangi bir şekilde beklediğimizden farklı oluşunu kabullenmek istemeyişimiz yatar. Açıkçası biz her şeyin belirli bir biçimde olmasını istiyoruz ama öyle olmuyor. Hayat bildiğini okuyor. Bu konuda en güzel sözü Benjamin Franklin söylemiştir. Bizim sınırlı bakış açımız, ümitlerimiz ve korkularımız hayatımızın ölçüsü olmuştur. İçinde bulunduğumuz koşullar düşüncelerimize uymadığı zaman bunlar bizim zorluklarımız olur. Hayatımızı hep her şeyin, insanların ve olayların istediğimiz gibi olmasını dileyerek geçiririz. Böyle olmadığında da kavga eder, acı çekeriz. Aşırı ciddiyetten kurtulabilmenin ilk adımı böyle bir sorununuz olduğunu itiraf etmektir. Değişip daha ılımlı olmayı istemeniz gerekir. Gerginliğin hayatınızı nasıl kurduğunuz ve buna nasıl tepki gösterdiğinizle ilgili olduğunu ve sıkıntılarınızı büyük ölçüde sizin yarattığınızı görmek zorundasınız. İkinci adım, beklentilerinizle hayal kırıklığı düzeyiniz arasındaki bağı anlamaktır. Bir şeyin belli bir biçimde olmasını istiyorsunuz ve bu gerçekleşmeyince üzülüp acı çekiyorsunuz. Oysa beklentilerinizi bir yana bırakıp hayatı olduğu gibi kabul ederseniz özgür olursunuz. Bir şeye sımsıkı asılıp tutunmak, ciddi ve gergin olmak demektir. Ucunu bırakmaksa yüzünüzün gülmesini sağlar. Bu konuda iyi bir alıştırma, bir gününüze hiçbir beklentiye yer vermeden başlamak olur. Kimsenin size dostça yaklaşacağını ummayın. Öyle davranmadıkları zaman şaşırıp üzülmezsiniz. Eğer dostluk görürseniz de sevinirsiniz. Gününüzün sorunsuz geçeceğini beklemeyin. Bunun yerine sorunlar çıktıkça işte aşmam gereken bir engel daha diyerek kabullenin. Güne bu zihniyetle başlarsanız hayatın ne kadar ılımlı geçeceğini göreceksiniz. Hayata karşı mücadele etmektense onunla dans ediyor olursunuz. Çok geçmeden biraz alıştıktan sonra tüm yaşamanızı şenlendirmiş olursunuz. Yüzünüz güldükçe de hayat çok daha eğlenceli geçer. 84. Bir bitki yetiştirin. İlk bakışta bu öneri biraz tuhaf ve yüzeysel görünebilir. Bitki yetiştirmenin insana ne yararı olabilir ki? Hem manevi yaşamın bir hedefi hem de iç huzurun gerektirdiği en önemli şeylerden biri koşulsuz sevmeyi öğrenmektir. Ne var ki kim olursa olsun bir insanı koşulsuz sevmek gerçekten zordur. Sevmeye gayret ettiğimiz kişi önünde sonunda yanlış bir şey söyleyecek veya bir şekilde ondan beklediğimiz gibi davranmayacaktır. O zaman da biz sinirlenip sevgimizi koşullara bağlayacağız. Seni seveceğim ama değişmen gerekiyor. Benim istediğim gibi davranmak zorundasın. Bazı insanlar evde besledikleri hayvanları insanlardan daha çok severler. Fakat evinizdeki hayvanı da koşulsuz sevmek kolay değildir. Köpeğiniz gecenin bir saatinde gereksiz bir havlamayla sizi uyandırırsa ya da en sevdiğiniz halınızın üstünde bir kaza yaparsa ne olur? O zaman da onu o kadar sevebilir misiniz? Benim çocuklarım şirin bir tavşan besliyorlar. El oyması, ahşap bahçe kapımı kemirdikten sonra o tavşanı sevmem çok zorlaştı. Oysa bir bitkiyi olduğu gibi sevmek kolaydır. Bu nedenle bir bitki yetiştirmek koşulsuz sevgi duymamızı sağlayacak mükemmel bir fırsattır. Neden hemen her dinsel gelenek koşulsuz sevgiyi öne sürer dersiniz? Çünkü sevginin müthiş bir dönüştürme gücü vardır. Koşulsuz sevgi hem verende hem alanda huzur dolu duyguları yüzeye çıkarır. İster evin içinde ister dışında olun, her gün görebileceğiniz bir bitki seçin. Sonra da bebeğinize bakarmış gibi o bitkinin bakımını üstlenin. Bitkinizin bakımı bebeğinizinkinden çok daha kolaydır. Ne uykusuz geceler, ne alt değiştirme, ne ağlama. Bitkinizle konuşun ve onu ne kadar sevdiğinizi söyleyin. Çiçek açsa da açmasa da, yaşasa da ölse de onu sevmeye devam edin. Sadece sevin. Bu arada bitkinize koşulsuz sevginizi verirken neler hissettiğinize de dikkat edin. Bu çeşit bir sevgi sunarken asla sinirlenmez, hiçbir telaşa kapılmazsınız. Sadece sevgi boyutundasınızdır. Bitkinizi her gördüğünüzde günde en az bir kere bu sevgi sunuşunu uygulayın. Çok geçmeden sevginizi ve şefkatinizi bitkinizin ötesine de taşıyabileceğinizi fark edersiniz. Sevmenin ne güzel hisler uyandırdığını gördükçe yaşamınızdaki insanlara da bunun gibi bir sevgi sunmaya başlayabilirsiniz. Onların değişmesine ve farklı olmalarına gerek duymadan sevmeye çalışın. Oldukları gibi kabul edin ve sevin. Bitkiniz mükemmel bir öğretmen olabilir ve size sevmenin gücünü öğretebilir. 85. Sorunlarınıza olan bakışınızı değiştirin. Engeller ve sorunlar yaşamın bir parçasıdır. Gerçek mutluluk tüm sorunlarımızın arındığımız zaman değil, bizim sorunlarımıza olan bakışımızı değiştirdiğimiz ve bunları bilinçlenmek için etkili birer kaynak, sabır geliştirmek ve öğrenmek için birer fırsat olarak görebildiğimiz zaman gelir. Manevi hayatın belki de en temel ilkesi, yüreğimizi açık tutmaya alışmak için en güzel fırsatın sorunlarımızda olduğunu kabul etmesidir. Elbette bazı sorunların çözülmesi gerekir. Ne var ki? Birçok sorunu da yaşamımızı olduğundan farklı hale getirmek uğruna kendimiz yaratırız. İç huzuru yaşamın kaçınılmaz çelişkilerini anlayıp kabullenmekle kazanılır. Acı ve zevk, başarı ve başarısızlık, sevinç ve keder, doğum ve ölüm. Sorunlar bize cana yakın, alçak gönüllü ve sabırlı olmayı öğretebilir. Budist geleneğinde zorluklar olgunlaşmak ve huzura kavuşmak için o denli önemli kabul edilir ki bir Tibet duasında bunun için bir yakarış bile vardır. Bana bu yolculuğumda dayanabileceğim zorlukları ve acıları ver ki kalbim gerçekten uyanabilsin. Özgürlüğe ve evrensel sevgiye erişebileyim. Budist geleneğindeki genel kanıya göre eğer yaşam çok kolay geçerse olgunlaşmak için de o denli az fırsat vardır. Ben size gidip kendinize sorun arayın diyecek değilim. Ama size sorunlardan kaçmak ve bunlardan kurtulmak için zaman harcamayıp sorunları hayatın kaçınılmaz ve doğal parçası olarak kabul etmenizi önereceğim. Çok geçmeden yaşamın bir kavga olmaktan çıkıp dansa dönüştüğünü göreceksiniz. Bu kabullenme felsefesi hayata uyum sağlamanın temelidir. 86. Bir daha bir tartışmaya girecek olursanız kendi görüşünüzü savunmadan önce karşı tarafın savını anlamaya çalışın. Bir kimseyle ters görüşlerdeyseniz unutmayın ki o kişi de kendi fikrinin doğruluğundan en az sizin kadar emindir. Ama biz hep taraf tutarız. Doğru olan illa de bizim görüşümüzdür. Bu egomuzun yeni bir şeyi öğrenmeyi reddetme yoludur. Ayrıca bir hayli gereksiz stres yaratan kötü bir alışkanlıktır. İlk kez karşı tarafın fikrini anlama stratejisini denediğim zaman çok güzel bir şey öğrendim. Bunu yapmak beni hiç incitmediği gibi ters düştüğüm insana da yakınlaşmamı sağlıyordu. Farz edin ki bir dostunuz size şöyle diyor. Solcular ya da sağcılar toplumsal sorunlarımızın temel sebebidir. Siz hemen kendi görüşünüzü hangisi ise savunmak yerine bu görüşten öğrenebileceğiniz yeni bir şey var mı diye bir bakın. Arkadaşınızda neden böyle düşündüğünü söyler misin diye sorun. Ama bunu hemen ardından kendi iddianızı patlatacakmış gibi değil, gerçekten de farklı bir görüşü öğrenmek için sorun. Arkadaşınızı düzeltmeye ve onun nerede yanlış düşündüğünü kanıtlamaya kalkışmayın. Bırakın o haklı çıkmanın tadını yaşasın. Siz önce iyi bir dinleyici olmaya çalışın. Genel kanının tersine böyle bir tavır sizi asla güçsüz düşürecek değildir. Bunu yapmak inançlarınıza sarılmadığınız ya da hatalı olduğunuzu kabul etmek anlamına da gelmez. Sadece olaya başka bir açıdan bakmayı deniyor. Önce onu anlamaya çalışıyorsunuz. Hiç esneklik göstermediğiniz bir iddiayı devamlı kanıtlamak insanı çok yorar. Oysa haklı olmayı başkasına bırakmak hiçbir çaba gerektirmez. Hatta size doğrudan enerji verir. Başlarının bakış açılarını ve sağlarını anladığınız zaman birçok güzel şey olmaya başlar. Önce çok kez yeni bir şey öğrenmiş olursunuz ve ufkunuz genişler. İkincisi, karşınızdaki kimse sizin onu dinlediğinizi fark edince bunu takdir edecek ve size hemen tartışmaya daldığınız durumunuzdan çok daha fazla saygı gösterecektir. Hemen karşı sağlarla saldırıya geçmek karşınızdaki insanı kendi görüşünü daha kararlı ve savungan yapar. Siz yumuşarsanız hemen her zaman karşınızdaki de yumuşayacaktır. Önce anlamayı hedeflerseniz karşınızdaki insana olan sevginizi ve saygınızı haklı çıkmanın üstünde tutuyorsunuz demektir. Bir çeşit koşulsuz sevgi sunmuş olursunuz. Bir yan ikramiyede karşınızdaki insanın da belki sizin savınızı dinleyebileceğidir. Bunu yapacağının garantisi yoktur ama kesin olan bir şey vardır. Siz dinlemezsiniz, o da dinlemez. Önce siz el uzatıp dinlemeye başlarsanız inatlaşmaya son vermiş olursunuz. 87. Anlamlı başarı, bunun tanımını bir kez daha yapın. Zaman zaman sözde başarılarımıza kendimizi kaptırmak çok kolay olur. Ömrümüzü hep bir şeyleri başarmak, övgü kazanmak, daha çok tanınmaya ve beğenilmeye çalışmakla geçiririz. Buna o kadar çok önem veririz ki bu arada gerçekten neyin anlamlı olduğunu göremez oluruz. Anlamlı bir başarı nedir? Rastgele bu soruyu sorduğunuz zaman gelen tipik cevaplar şöyledir. Uzun vadeli bir hedefi gerçekleştirmek, çok para kazanmak, bir maçı kazanmak, terfi etmek, alanımda en iyisi olmak, beğenilip övülmek ve bu türden şeyler. Dikkat ettiyseniz ağırlık hep yaşamın dış öğelerindedir. Yani bizim dışımızda olan şeyler. Tabii bu çeşit başarıları küçümseyecek değilim. Toplumdaki konumumuz ve yaşam koşullarımızı iyileştirmek için gereklidir. Ne var ki eğer ana hedefiniz mutlu olmak ve iç huzuru bulmaksa bunlar en önemli başarılar değildir. Yerel gazetede resminizin çıkması güzel bir başarıdır. Fakat güçlükler karşısında başınızı dik tutabilmek kadar anlamlı değildir. Böyle olduğu halde pek çok insan gazetede resminin çıkmasını büyük bir başarı olarak görür. Ama başını dik tutmayı sıradan bir şey kabul eder. O halde önceliklerimiz nedir? Eğer ana hedeflerinizden biri huzurlu ve sevgi dolu bir insan olmaksa, en anlamlı başarılarınızın tanımını yeniden yapın ve iyilik yapmayla mutluluğa daha çok ağırlık verin. Ben en anlamlı başarılarımın kendi içinden kaynaklandığını düşünürüm. Kendime ve başka insanlara karşı iyi davranmış mıyım? Sorunlar karşısında aşırı tepkimi göstermişim, yoksa sakin ve aklı başında mı olmuşum? Mutlu muyum? Öfkeme sarılıp kalmış mıyım? Yoksa bir yana bırakıp yoluma devam etmiş miyim? İnatçı mı olmuşum? Bağışlamasını bilmiş miyim? Bunun gibi sorular bize başarının gerçek ölçüsünü yaptığımız işler değil, kim olduğumuz ve yüreğimizde ne kadar sevgi bulundurduğumuz olduğunu hatırlatır. Kendinizi tüm dış başarıların peşinde tüketmektense gerçekten neyin önemli olduğunu anlamaya çalışın. Anlamlı bir başarı elde etmenin tanımını yeniden yapmak, ana hedefinize giden doğru yolda kalmanızı sağlayacaktır. 88. Duygularınıza kulak verin. Size bir şey söylemeye çalışıyorlar. Yaşamın dolambaçlı yollarında size kılavuzluk edecek kusursuz bir sisteminiz vardır. Sadece duygularınızdan oluşan bu sistem size yoldan çıkıp mutsuzluğa ve çatışmalara yöneldiğinizi ya da huzurun bulunduğu doğru yolda olduğunuzu bildirir. Duygularınız tıpkı bir barometre gibidir. Size iç dünyanızdaki havanın nasıl olduğunu gösterir. Kendinizi düşüncelere kaptırmadığınız, olayları aşırı ciddiye almadığınız zamanlarda duygularınız genellikle olumludur. Düşünme yetinizi kendi yararınıza kullandığınızı doğruluyorlardır. Bu durumda zihinsel ayarlamalar yapmaya gerek yoktur. Yaşamınızın pek de hoş geçmediği zamanlarda, öfkeli, küskün, bunalımda, hüsran içinde veya buna benzer durumlardayken duygularınızdan oluşan uyarı sistemi hemen kırmızı alarma geçip raydan çıktığınızı haber verir. Artık düşünceleriniz sapmaya başlamış, perspektifinizi kaybetmişsinizdir. Bu durumda zihinsel ayarlama yapmak gereklidir. Olumsuz duygularınızı tıpkı otomobilinizin gösterge tablosundaki uyarı sinyalleri gibi düşünün. Bu sinyaller yandığı zaman aracınızı daha fazla zorlamamanızı bildirir. Genel inanışın tersine olumsuz duyguların incelenmesi ve çözümlenmesi gerekli değildir. Çözümlemeye kalkıştığınız zaman çoğu kez sizi daha da uğraştıracak yeni olumsuz duygular belirir. Bir daha kendinizi kötü hissettiğiniz zaman çözümleme felcine girip neden böyle hissettiğinizi takılıp kalmaktansa bu duygularınızı sizi tekrar aydınlığa doğru yönlendirmede kullanın. Olumsuz duyguların varlığını göz ardı etmeyin. Sadece neden üzgün, öfkeli ya da stresli olduğunuzu, neden hayatı fazla ciddiye alıp ufak şeyleri dert ettiğinizi saptamaya çalışın. Kolları sıvayıp hayatla savaşmak yerine geri çekilip derin soluklar alın ve gevşeyin. Unutmayın, hayat acil bir durum değildir. Yeter ki siz o hale getirmeyin. 89. Birisi topu size atarsa bunu tutmak zorunda değilsiniz. Bu değerli dersi bana en iyi dostum Benjamin Shield öğretmiştir. İçimizdeki mücadeleler çoğu zaman başkalarının sorunlarına sarılmamızdan kaynaklanmaktadır. Birisi kendi derdini bize attığında hemen bunu yakalamak zorunda olduğumuzu sanıp o işe kendimiz de katarız. Örneğin tam işimizde meşgulken bir arkadaşımız arıyor ve çok asabi bir şekilde ''Ya bu annem beni delirtecek'' diyerek ne yapacağımızı bize soruyor. Bu durumda özür dilerim ama sana ne önereceğimi bilemiyorum dememiz gerekirken hiç düşünmeden attan topu tutuyor ve sorunu çözmeye kalkışıyoruz. Sonra da işinizi zamanında bitiremediğiniz için strese girip herkes her şeyi bizden bekliyor diye hayıflanıyoruz. Yaşamınızdaki tatsız olayların ne kadarına gönüllü katıldığınızı gözden kaçırmamanız gerekir. Size atılan topu tutmak zorunda olmadığınızı hatırlarsınız, yaşamınızdaki stresi bir hayli azaltabilirsiniz. Arkadaşınız böyle bir niyetle sizi aradığında topu tutmayıp bırakın. Sırf o kişi sizi de katmak istediği için katılmanız gerekmez. Siz bu yemeği yutmazsanız arkadaşınız başka birisini arayacaktır. Topu hiçbir zaman tutmayın demek istemiyorum. Amacım yalnızca bunun sizin seçiminize kaldığını hatırlatmaktır. Bu strateji arkadaşınızı umursamayın ya da kimseye yardım etmeyin anlamına gelmez. Yaşama daha alımlı bakabilmek istiyorsak, kendi sınırlarımızı bilmek ve bu süreç içinde oynadığımız rolün sorumluluğunu almak zorundayız. Çoğumuza her gün birçok top atılır. İş yerindeyken çocuklarımız, dostlarımız, komşularımız hatta tanımadığımız insanlardan bile gelir. Bana atılan her topu tutmaya kalksam herhalde aklımı kaçırırım. Eminim sizin için de farklı olmaz. Kendimizi kurban yerinde bunalmış ve ezilmiş hissetmemek için bu işin anahtarı başka bir topu ne zaman tutacağımızı iyi bilmektir. Çok meşgul olduğunuz bir sırada çalan telefona bakmak gibi basit bir şey bile topu tutmanın bir biçimidir. O telefonu açmakla o anda ne zamanınızı ne de enerjinizi ve aklınızı vermenin uygun olduğu bir etkileşime katmış olursunuz. Telefonu açmamak kafanızı rahat tutmak için sorumluluğu almak demektir. Aynı ilkeye hakaret uğradığınız veya eleştirildiğiniz zamanlar için de geçerlidir. Birisi size karşı bir yorum attığı zaman bunu tutup yere almak ya da bırakıp gitmek size kalmıştır. Sırf size doğru atıldı diye topu tutmamak fikri incelenmesi gereken çok güçlü bir gereçtir. Umarım denersiniz. Büyük ihtimalle de topu tahmin ettiğinizden çok daha sık tuttuğunuzu fark edeceksiniz. 90. Bu da geçer. Bu benim yaşamıma son zamanlarda uyarlamış olduğum bir stratejidir. İyi ve kötünün, keyif ve acının, beğenilmek ve beğenilmemenin, başarı ve hatanın, şöhretin ve utancın, kısacası her şeyin gelip geçeceğini hatırlatır. Her şeyin bir başlangıcı ve bir sonu vardır ve öyle olması da gerekir. Başınızdan geçen her olay artık bitmiştir. Aklınıza gelen her düşünce başlamış ve sona ermiştir. Her duygu ve ruh hali değişip yerini başka birine bırakmıştır. Mutluluk, keder, kıskançlık, bunalım, öfke, aşk, utanç, gurur ve başka akla gelebilecek her türlü insancı duygudan payınızı almışsınızdır. Peki bunlar nereye gitti? Cevabını kimse bilemez. Bildiğimiz tek şey önünde sonunda her şeyin yok olacağıdır. Bu gerçeği hayatınıza almakla rahatlatıcı bir serüvenin ilk adımını atmış olursunuz. Hayal kırıklığımız iki ana sebepten oluşur. Keyifliyken bunun hep böyle sürmesini isteriz. Ama hiç öyle olmaz. Ya da herhangi bir ıstırabımız varsa hemen bitmesini isteriz. Ama çoğu zaman öyle olmaz.